Ayrım 11.
Sayfa 118. Zihnimde huzur yok dedi Huiko. Lütfen huzura kavuştur zihnimi. Getir bakalım zihnimi önüme dedi Bodhidharma. Getir ki onu huzura kavuşturabileyim. Fakat ne zaman arasam zihnimi bulamıyorum dedi Huiko. İşte dedi Bodhidharma aniden. Huzura kavuşturdum zihnini. Tam bu anda Huiko uyanışına Tunwu ya da Satori kavuştu ve bu diyalog Zen'in tipik öğretim metodunun ilk örneği olarak kaldı ki buna Venta, Japonca Mendo ya da soru cevap da denilir. Ve bazen yaklaşık bir anlamda Zen oyunu olarak isimlendirilir. Zen yazınının ağırlıklı bölümü çoğu bundan daha şaşırtıcı olan bu tip anekdotlardan oluşur ve amaçları ise soruyu soran kişinin sezgi gücünün de farkına varmaya zemin hazırlamak ya da bu kişinin sezgi gücünün derinliğini sınamaktır. Bundan dolayı bu tip anekdot sonuçları anlamı bozulmadan açıklanamaz. Birçok yönden esprinin can alıcı noktası daha fazla açıklama gerektirdiği için amaçladıkları gülümsemeyi oluşturamayan şakalar gibidirler. Kişi ince noktayı da hemen görmelidir ya da hiç görmez. Bundan da öte şu anlaşılmalıdır ki bu tür anekdotların temel özelliği nadiren sembolik bir görünüm sergiler. Böyle olduklarında söz konusu diyaloğun her iki tarafça da anlaşılan kinayeler içerdiği zamanlardaki gibi sembolist anlayış ikinci bir önem taşır. Fakat öyle zannediyorum ki Gernet gibi bazı yorumcular temel amacın bazı semboller aracılığıyla bir Budist prensibinin iletilmesi olduğunu düşünmekte yanılıyorlardı. Bu tür diyalogları sıklıkla takip eden Satori bir bilmeceye verilmiş bir cevabın kavranması değildir. Çünkü Zen üstadının söylediği ya da yaptığı her şey böyleliğin onun Buda doğasının direkt ve spontan bir ifadesidir ve verdikleri semboller değil şeylerin ta kendisidir. Zen haberleşmesi daima dolaysız bir göstermedir ve Zen'in geleneksel dörtlü özetidir. Öğretmeden gelenekten uzakta, harflere kelimelerle bağlı kalmadan insan zihnine doğrudan gösterme işaret. Kişinin yaratılışını anlaması, budalığa ermesi. Huiko'nun halefinin Sengsan olduğu söylenir. Aralarında geçen ilk diyaloğun öyküsü de Huiko ile Bodhidharma arasında geçenle aynıdır. Tek fark Huiko'nun istediği zihin barışı iken Sengsan'ın istediği hatalardan arınmak oluşudur. Ona atfedilen zihne inanç, güven üzerine Sin Sin Ming isimli kutsal bir şiiri vardır. Eğer gerçekten Sengsan bu şiirin yazarıydı ise bu şiir Zen'in ilk defa açık ve kapsamlı bir şekilde ifade edilmesidir. Başlangıç dizelerinde Tao'cu özellikler belirgindir. Tam mükemmel Tao'da zorluk yoktur. Sadece seçmekten ve ayırmaktan kaçınır ve tekrar yaratılışı takip et Tao'ya uy. Etrafta dolaş, kaygılanmaktan vazgeç artık. Düşüncelerin düğümlendiyse gerçek olanı bozmaktır yaptığın. Duygular dünyasına düşman olmak. Çünkü ona düşman olmamak eksiksiz uyanış anlamına gelecektir. Akıllı adam çabalamaz. Cahil adam bağlar kendisini. Kendi zihnin üzerinde kendi zihnine çalışırsan sınırsız bir karışıklıktan nasıl kaçabilirsin? Şiir sadece Wu Wei, mücadele, çaba ve Zhu Zhan, spontanlık gibi Taoist terimlerle dolu değildir. Fakat şiirin genel mentalitesinde çözümlenen anlayışta kişinin zihnini serbest ve yalnız bırakması ve kendi öz doğasını takip edeceğine güvenmesidir. Bu zihni katı bir kontrol altında tutma, duyuların deneyimlerini bastırmak bir kenara itme, dışlama gibi tipik Hint davranışlarını tam bir tezat oluşturmaktadır. Sengsan'dan sonra gelen 4. pirinde 579 ve 651 yılları arasında yaşamış olan Tao Sin olduğu söylenir. Tao Sin Sengsan'a gelmiştir ve aralarında şöyle bir diyalog geçer. Tao Sin sorar, özgürleşmenin yolu nedir? Kim tutuyor ki seni der Sengsan. Kimse, neden öyleyse özgürlüğü arayasın ki der Sengsan. Bu da Tao Sin'in Satori'si olmuştur. Chuan Teng, Lu Tao Sin ve Ermiş Fa Yung arasında geçen büyüleyici bir karşılaşmadan bahseder. Fa Yung, Niu Tao dağındaki bir tapınakta yalnız yaşamaktadır ve öylesine kutsaldır ki kuşlar ona çoğu zaman çiçek demetleri getirir. Bu iki adam beraber yürürken ki birden vahşi bir hayvan kükremesi işitirler. Taosin birden irkilir. Görüyorum ki hala seninle o, içinde der Fayung. Kastettiği içgüdüsel korku, hırsı Klesia'ydı. Kısa bir süre sonra o bir ara gözden kaybolunca Taosin Fayung'un genellikle üzerine oturduğu taşa Çin karakterleriyle Buda yazar. Fayung oturmak üzere geri döndüğünde kutsal ismi görür ve duraklar. Bu defa da Taosin görüyorum ki der, o hala içinde. Bu işarette Fayung'un uyanışına tam olarak ermesi olur ve kuşlar bir daha da çiçek getirmezler. Beşinci pir, ki bu noktadan itibaren Zen tarihinin bilimsel olarak daha güvenilir kısmına girmekteyiz, ise 601 ila 675 yılları arasında yaşamış olan Hung Yan idi. Hung Yan ile ilk karşılaşmada pir şöyle sordu ona. Adın Sing, ne senin? Bir yaratılışın Sing, var benim, dedi. Hung Yan kinayeyle, fakat anlaşılır bir dua değil o. Nedir o isim, diye sordu pir kinayeyi anlamayarak. Buda'nın yaratılışı, öyleyse adın yok senin. İşte bu yüzden boş bir dua o. Hung Yan açıkça geniş bir takipçi kitlesine sahip ilk pirdir. Çünkü bugünkü Hupen bölgesinin doğusunda kalan Sarı Erik Dağı'nda bir manastırda 500 kişiden fazla bir keşiş grubunun başında bulunmuş olduğu söylenir. Buna rağmen Hung Yan hemen kendisinden sonra gelen Halefi Hui Neng 637-713 tarafından gölgede bırakılmıştı. Hui Neng'in yaşamı ve verdiği dersler gerçek anlamda bir Çin Zen'i öğretisinin belirleyici başlangıcı olmuştur. Aynı zamanda Zen'in aktif dönemi diye adlandırılan ve Tang Hanedanı'nın son 200 yıllık dönemi 700'den 906 yılına kadar kapsayan periyot boyunca yayılmış olan Zen'in de başlangıcıydı bu. Hui Neng'in çağdaşları da gözden kaçırılmamalıdır çünkü yaşadığı dönem bir bütün olarak Çin Budizminin en yaratıcı zamanıydı. Büyük çevirmen ve gezgin Xun Sang 645 yılında Hindistan'dan dönmüştü ve Chang'an'da Yogacara'nın Vijñaptimatra, sadece düşünme doktrinlerini açıklamakla meşguldü. Eski öğrencilerinden Fatsang 643-712 ise Zen'e resmi bir felsefe sağlamış olan ve Avatamsaka Sutra'ya dayanan çok önemli Huayan ekolünü geliştirmekteydi. Bu iki önemli şahıstan kısa bir süre önce Çiçkayi'nin 538-97 birçok yönden Zen'e yakın benzerlikler taşıyan Tiantal okulunun temel öğretilerini içeren Düşünce ve Durma'nın Mahayana Yönetimi isimli ciddi etkilere sahip eserinin büyük bir bölümü hem içerik hem de terminoloji açısından Hui Neng'in ve haleflerinin bir işaretçisi de sayılabilir. Hui Neng'in ilk defa uyanışa erişinin henüz küçük bir çocukken Vagrak Chedika okuyan birisine kulak misafiri olmasıyla gerçekleştiği bilinir. Neredeyse hemen Hung Yan'ın Wang Mei'deki manastırına doğru kafasında daha fazla eğitim almak ve anlayışını güçlendirmek amaçlarıyla yola çıkmıştır. Burada belirtmemiz gereken bir nokta, onun Satori'sini herhangi bir üstadın yardımı olmaksızın spontan olarak gerçekleştirmiş olduğu ve biyografisinde de kendisinin Kanton bölgesinde okuma yazma bilmeyen bir köylü olarak anlatıldığıdır. Hung Yan onun sezgisinin derinliğini açıkça anlamıştı fakat basit geçmişini mürekkep yalamış bir keşişler topluluğu açısından itici olabileceği düşüncesiyle onu mutfak işlerinde görevlendirmeyi tercih etmişti. Kısa bir süre sonra pir kendisine güveneceği ve görevle birlikte onun nişanı olan cübbe ve dilek kasesini, ki onun Buda'dan kaldığı söylenmekteydi, de devredeceği bir halef aradığını ilan etti. Bu onun Budizm anlayışının yansıtıldığı şiirler arasından seçilerek en güzel olanına verilecekti. O sıralarda grubun en sivrilmiş keşişi belirli bir yeri olan Shen Xiu idi ve diğer keşişler görevin ona gideceğini düşündükleri için rekabet etme girişiminde bulunmayı akıllarına bile getirmiyorlardı. Bununla birlikte Shen Xiu Budizmi ne kadar anlamış olduğu konusunda şüpheliydi. Bu yüzden de şiirini anonim olarak teslim etme kararını aldı. Eğer pir şiiri onaylarsa o zaman yazarının kendisi olduğunu söyleyecekti. Böylece geleceğin şiirini pirin kaldığı yerin yanındaki koridora astı. Beden boti ağacı, zihin duran parlak ayna gibi. Onu temiz tutmaya önem göster daima, üzerine bir toz yapışmasına izin verme. Pir sabahleyin şiiri gördü ve kızarak onun yakılmasını emretti. Şiirdekileri uygulamaya koyan kişilerin kendi gerçek yaratılışlarını bulamayacaklarını da ekledi. Fakat daha sonra Shen Sui ona yalnız gelip yazarın kendisi olduğunu söylediğinde pir ona anlayışının henüz mükemmelden çok uzak olduğunu söyledi. Ertesi gün ilk şiirin yanında yeni bir tanesi durmaktaydı. Bir bodhi ağacı var olmadı asla ya da duran bir parlak ayna. Temelde hiçbir şey var değildir. Öyleyse toz nereye yapışabilir ki? Pir bu şiiri sadece Hui Neng'in yazmış olabileceğini anladı. Fakat kıskançlığa yol açmamak için şiiri ayakkabısıyla silip aşındırdı ve geceleyin Hui Neng'i gizlice odasına çağırdı. Burada ona pirlik makamını, cübbeyi ve kaseyi devretti. Daha sonra da ondan diğer keşişlerin incinmiş duyguları yatışıncaya ve genel eğitimlerine başlamak için uygun zaman gelinceye kadar dağlara kaçıp orada kalmasını istedi. İki şiir arasında yapılacak bir karşılaştırma, Hui Neng'in Zen anlayışının farklı özelliğini hemen gösterecektir. Shen Sui'nin şiiri, Çin Budizminde açıkça yaygın ve baskın dayana uygulaması görüşünü yansıtmaktaydı. Bu ise bariz bir şekilde oturarak yapılan meditasyon olarak algılanmıştı ki, bununla zihin tüm düşünce ve bağlılıkları durduracak yoğun bir konsantrasyon yoluyla temizlenmiş oluyor. Daha da harfi harfine bir yaklaşımla bakarsak, çoğu Budist ve Taoist metinler bu görüşü, yani bilincin son noktasının tüm içeriklerden, düşüncelerden, duygulardan ve hatta duyumlardan bile arındırılmış bir bilinç olduğu noktasını doğrulayacaklardır. Bugün Hindistan'da bu son derece yaygın olan Samadhi anlayışıdır. Fakat bizim Hristiyanlık deneyimimiz bu tip matomot bir anlayışı yüksek çevrelerde bile daha alışıldık kılar. Hui Neng'in pozisyonu ise boş bilinçli bir adamın bir odun yığınından ya da bir taş kütlesinden daha iyi olmadığı yönündeydi. Zihni temizleme, saflaştırma düşüncesinin tamamen alakasız ve yanıltıcı olduğunu söylemekteydi. Çünkü bizim kendi yaratılışımız temelde temiz ve saftır. Başka bir deyişle, bilinç ya da zihinle silinecek bir ayna arasında bir karşılaştırma yapılamaz. Gerçek zihin, zihin yokluğu, Wu Sin'dur. Ve bu nokta onun kavranabilecek ya da kontrol altına alınabilecekmiş gibi bir eylem veya düşünce konusu olarak algılanmaması gerektiği anlamına gelmektedir. Kişinin kendi öz zihni üzerinde çalışma girişimi bir kısır döngüdür. Açıkça bu taoculuğun doğallık felsefesidir. Bu felsefeye göre içinde bulunduğu durum yapmacık bir disiplin olan hiç kimse gerçek anlamda özgür, bağımsız veya temiz sayılamaz. Yaptığı şey temizliği taklit etmek, berrak bilinçliliği taklit etmektir. İşte bilinçli ve metodik bir şekilde dindar olan kimselerin nahoşlukları, dürüstlük de bu nedenden kaynaklanmaktadır. Hui Neng'in öğrettiği şuydu, zihnimizi boşaltma ya da temizlemeye çalışma yerine yapmamız gereken sadece onu kendi haline bırakmaktır. Çünkü zihnimiz kazanılabilecek bir şey değildir. Zihni kendi haline bırakma aynı zamanda zihinde gelip giden düşünceler, izlenimler serilerini de bastırmadan, alıkoymadan, onlara müdahale etmeden kendi haline bırakmak demektir. Düşünceler kendi başlarına gelir ve giderler çünkü bilgeliğin kullanılmasıyla oluşmuş bir engel yoktur. Bu Prajna'nın sametisidir ve doğal özgürleşmedir. Düşünce yokluğu uygulaması işte böyledir. Fakat hiçbir şey hakkında düşünmez ve hemen düşüncelere bir dur emri verirsen bu bir yöntemle bir düğme bağlanacak ve buna da kör bakış denilecektir. Meditasyon uygulaması hakkındaki genel görüş için şöyle demiştir. Zihin üzerinde konsantre olup onu sabit bir duruma getirinceye kadar düşünmek dayana değil bir hastalıktır. Uzun bir süre boyunca oturarak bedeni sınırlamak Dharma yolunda bunun ne faydası olabilir? Ve şöyle demiştir. Eğer zihni durağanlık üzerine konsantre etmeye başlarsanız ortaya sadece gerçek olmayan durağanlık çıkarırsınız. Meditasyon kelimesi ne anlama gelir? Bu okulda o engellerin, bariyerlerin olmadığı anlamına gelir. İyi ya da kötü amaç içeren tüm düşüncelerin ötesindedir o. Oturmak kelimesi zihinde düşünceleri ayaklandırmamak anlamına gelir. Sadece boş zihinlilik üzerine oluşmuş yanlış dayan anlayışını karşılamak ve gidermek amacıyla Huineng büyük boşluğu uzayla karşılaştırır ve sadece boş olduğu için değil, ayı, güneşi ve yıldızları da içerdiği için onu büyük olarak nitelendirir. Gerçek dayana kişinin kendi yaratılışının uzay gibi olduğunu ve düşünce ve duyumların bu asıl zihinde gökyüzünde hiçbir iz bırakmadan uçan kuşlar gibi gelip gittiğini fark etmesi demektir. Çünkü bu okulda uyanış yavaş zekalı kişilerden çok hızlı zekalı kişiler içindir. Yavaş zekalı insanlar dereceli olarak ya da uzun bir zaman diliminden sonra mecburiyetten anlayacaklardır. Çünkü 6. pirin doktrini dereceleri veya büyümeyi kabul etmez. Uyanış tam olarak uyanıştır çünkü parçaları veya bölümleri olmadığı için bu duyarak parça parça gerçekleştirilmez. Müritlerini anlattığı son şeyler sonradan ortaya çıkmış bir gelişme olan Mondo ya da soru-cevap öğretim metoduyla ilgili enteresan bir ipucu içerir. Eğer birisi size varlık hakkında soru sorarsa ona varlık olmayanla cevap verin. Eğer size varlık olmayanla alakalı soru sorarsa ona varlık ile cevap verin. Eğer size sıradan insanla ilgili soru sorulursa cevabınız ermiş ile ilgili olsun. Eğer ermişlerle ilgili bir soru sorulursa sıradan insanlar yönünden cevaplayın onu. Bu tür karşılıklı ilişkili zıtlar yöntemiyle orta yol anlaşılacaktır. Çünkü size sorulan her soru tepkimi olarak karşısında zıddını bulacaktır. Huineng 713 yılında öldü ve onun ölümüyle de pirlik kurumuna bir nokta konulmuş oldu. Çünkü Zen şeceresi ortaya dallar koymuştu. Huaiyang'ın geleneği 5 öğrencisine devredildi. Huiyang doğumu 775, Hing Yuan doğumu 740, Shen Hui 668-770, Suan Chue 665-713 ve Hui Chung 667-744. Hui Zhang ve Xing Su'nun ruhani mirası bugün Japonya'da başlıca iki zen okulu olarak devam etmektedir. Rinzai ve Soto, Huineng'in ölümünü takip eden 200 yıl boyunca zen okulları ve şeceresi çok ciddi bir çeşitleme göstermiş ve karmaşık bir durum haline gelmiştir. Dolayısıyla burada yapmamız gereken belli başlı bazı etkili kişilikleri incelemek olacaktır. Huineng'in haleflerinin yazdıkları ve kayıtlarında doğallık işlene gelmiştir. Gerçek zihin, zihin yokluğu ve gerçek doğanın özel bir yuva yokluğu olduğu prensibine bağlı olarak aynı şekilde de gerçek zen uygulamasının uygulama yokluğu olduğu vurgulanmıştır. Bu aslında Buda olmayı amaçlamadan Buda olabilme görünüşte paradoksu anlamına gelir. Shen Hui'ye göre eğer birisi bu bilgiye sahipse düşünmeden düşünebilmek hikmetsiz hikmet uygulamasız uygulamadır. Konsantrasyon meydana getirme çabası baştan yanlıştır. Çünkü konsantrasyon oluşturarak kişi nasıl konsantre olabilir? Zihinle çalışmaktan bahsedecek olursak bu çalışma zihin aktifliğine mi yoksa hareketsizliğine mi uygun düşer? Cevap eğer hareketsizlikse sıradan aptallardan farklı olmamalıyız. Fakat eğer cevap aktiflikte kavrama alanına girer ve hırslarla klesa sınırlıyız. Öyleyse kurtuluşu kazanmak için hangi yolu tutmalıyız? Sıravakalar boşluk oluştururlar. Boşlukta kalırlar ve onunla sınırlıdırlar. Konsantrasyon oluşturur, onda kalırlar ve onunla bağlıdırlar. Sükunet oluşturur, onunla kalırlar ve onunla bağlıdırlar. Eğer zihinle çalışmak kişinin kendi zihnini disipline etmesi demekse bu nasıl kurtuluş olarak isimlendirilebilir? Husuan Kueh de ünlü Tao'yu anlama şarkısı şiirine aynı şekilde başlar. Şu telaşsız Tao adamını görmez misin? Öğrenmeyi terk etmiştir ve mücadele etmez. Ne yanlış düşüncelerden sakınır ne de gerçeği arar. Çünkü bilgisizlik gerçekte Buda doğasıdır. ve bu yanıltıcı, değişken, boş bedende darma bedenidir. Aşağıda geçen diyaloğun Huai Zhang ile Zen'e yeni başlamakta olan onun büyük ünlü halefi Mao Zu, ölümü 788 arasında geçtiği söylenir. Bu sıralarda Mao Zu Chuanfa'nın manastırında meditasyon uygulamaları yapmaktaydı. "Saygıdeğer efendim," dedi Huai. "Yang meditasyonda oturmanın amacı nedir ki?" "Amaç," diye cevapladı Mao Zu, "bir Buda olabilmektir." Az sonra Huai Yang bir tuğla aldı ve onu bir kayanın üzerinde parlatmaya başladı. Mao Zu bunu görünce "Ne yapıyorsun ey üstad?" diye sordu. "Bu tuğlayı parlatarak ayna yapacağım," dedi Huai Yang. "Bir tuğlayı parlatmakla nasıl ayna olabilir ki? Meditasyona oturmak insanı nasıl Buda yapar ki?" Mao Zu alışılmadık garip kelimeler söyleyen, sıra dışı davranışlarıyla ünlü ilk Zen üstadıydı ve yürüyüşü bir boğaya, bakışları ise bir kaplanınkine benzetilmekteydi. Bir keşiş ona "Tao ile harmoniye nasıl girebiliyorsunuz?" diye sorunca "Ben zaten Tao ile harmoninin dışındayım," diye cevapladı Mao Zu. O aynı zamanda Budizm ile alakalı soruları soruyu sorana vurmakla ya da aniden yüksek sesle "Ha!" diye bağırarak cevaplama özellikleriyle de bir ilkti. Bununla beraber bazen çok daha kopuk ya da tutarsız bir tarzda verdiği derslerden birinde disiplin sorununu şöyle anlatmıştır. Tao'nun disiplinle hiç ilgisi yoktur. Eğer ona disiplinle erişildiğini söylerseniz disiplin tamamlandığında o yeniden kaybedebilir ya da disiplinin bitirilmesi Tao'nun kaybedilmesi anlamına gelebilir. Eğer disiplin diye bir şey yok derseniz bu sıradan insanlarla aynı olmak anlamına gelir. Xing Zhu'nun Soto Zen çizgisinde ilerleyen öğrencisi Shih Tao daha da dobraydı. Eski zamanlardaki budalardan beri süre gelen bu öğrettiklerim meditasyona dayanana veya herhangi bir şeyi çabalar göstererek uygulamaya bağlı değildir. Buda tarafından elde edildiği gibi sezgiyi elde ettiğimiz zaman zihin Buda, Buda'nın zihni olduğunun, Buda'nın ve zihninin duyarlı varlıklar olduklarını, Bodhi ve Klesa'nın isimlerinin farklı olmasına rağmen aynı şeyden ve aynı şey olduklarının farkına varacaksınız. Onun ilginç taş kafa ismi ise Heng Chou Manastırı'nın yakınlarında büyük geniş bir kaya kütlesinin üzerinde yaşadığı için verilmiştir.